Bosch Time. Sport Time.
Beyaz gölgenin izinde koçum benim. TRT ekranları 1970'lerin sonu ve 80'lerin ilk çeyreğinde izleyicisini Beyaz Gölge adlı yepyeni bir diziyle buluşturmuştu. Biz de Spor Daima'da aylar önce eni konu Beyaz Gölge'yi işlemiştik. Dizide kariyerini talihsiz bir sakatlık neticesinde noktalayan eski ünlü bir basketbolcunun şehrin ücra bir lisesinde basketbol koçu olarak çalışmaya başlamasıyla gelişen olaylar, ilişkiler anlatılıyordu. Adından da anlaşılacağı gibi basketbol koçu öğrencilerinin adeta gölgesi gibi davranıyor ve onların sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyordu. Bu beyaz gölge metaforunda bir başka detay da şuydu: koç bir beyazdı, Amerikalı beyazdı, talebelerinin çoğu %90'ı siyahtı. O yüzden bir anlamda bu kontrastlığa da bir gönderme yapılıyordu Beyaz Gölge ismiyle. Beyaz Gölge 1970'lerin sonuna doğru ülkemizde yayınlandığı andan itibaren televizyon izleyicisini adeta ekranlara kilitledi. Ayrıca basketbol ülkemizde eskiye oranla çok daha fazla ilgi görmeye başladı. Gençler dizinin kahramanları Kulic, Salami veya Torp gibi davranırken ülkede inanılmaz bir basketbol sevgisi oluştu. Bir süre sonra basketbol futboldan sonra Türkiye'de en çok sevilen spor haline geldi. Dizi doğal olarak belli bir süre sonra yayından kaldırıldı fakat basketbol severler için bir ilham kaynağı olma vasfını yıllarca sürdürdü. 1990'lı yıllarda yine TRT çatısı altında gerçekleştirilen bir başka dizi de gündeme geldi. 90'ların sonu 2000'lerin başında Koçum Benim adlı dizide bir anlamda Beyaz Gölge efsanesinin devamı niteliğindeydi. Bu dizide Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu rahmetli Tarık Akan, Coach Reeves karakterinin bir benzeri olarak karşımıza çıkıyordu. Dönemin pek çok genç oyuncusunun da rol aldığı dizi zamanla hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu başarıda Tarık Akan'ın Yeşilçam geleneğinden gelen usta oyunculuğu, basketbol antrenörü figürüne uygun upuzun fiziği ve elbette dizide anlatılan konuların ülke gerçeklerine uygunluğunun da katkıları vardı. Özetle tıpkı Beyaz Gölge'deki gibi okulda sorun yaşayan öğrenci belki artık Salami değildi. Orçun'un da sorunları vardı ve bu sorunlar ülke coğrafyasının yapısına uygun çözümler gerektiriyordu. Bu aşamada devreye giren okulun basketbol antrenörü Can Hoca'ydı. Gençliğin sorunları ve okul kavramının evrenselliği de dizinin izleyicileri tarafından kolay anlaşılmasını sağlayan etkenlerdi. Hatta bu dizinin başarısı sonraki yıllarda yayınlanacak farklı gençlik dizilerinin de önünü açacaktı. Zamanla dizinin baş karakteri Koç Can örnek alınan ve gençlerin özdeşlik kurduğu bir karaktere dönüştü. 1970 ve 80'lerde Beyaz Gölge'nin nasıl basketbol milli takımımızın Balkan şampiyonasını kazanmasında payı olduğu söyleniyorsa, 12 dev adam efsanesine kadar gelişen basketbol sürecinde Koçum Benim adlı dizinin de benzer etkiler yarattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hepimiz sporun topluma pozitif karakterler kazandırmak gibi çok önemli vasfı olduğunun farkındayız. Özellikle spor ve sanat yan yana geldiğinde yapılacak işler amacına çok daha kolay ulaşıyor. Koçum Benim dizisi de bu anlamda Türk televizyon tarihinin güzel örneklerinden biri olarak kaldı. Zaten ülkemiz hala ciddi anlamda çok genç bir nüfusa sahip. O halde Koçum Benim dizisine benzer dizilere eskisinden de çok daha fazla ihtiyacımız var. İşte biz de bugün TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, Memleketim FM'de, Spor Daima'da, Beyaz Gölge'den, Koçum Benim'den yola çıkarak bu tür prodüksiyonların gençlik için, çocuklarımız için ne kadar önemli olduğunu konuşmak için karşınızdayız. Spor Daima ekibinin isimlerini biliyorsunuz ama çok kısaca hatırlatayım. Her programın size ulaşmasında çok kıymetli katkıları olan Eda Kotanoğlu, tam karşımda Spor Daima programının konuğu Özkan Pekesen ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem olarak sesleniyoruz size. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Uzun bir metin, ardından uzun cümleler. Şöyle bir soluk alarak sana evet, hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Tabii ki bugün Koçum Benim dizisi üzerinden biraz konuşalım istiyoruz. Çünkü ülkemizdeki sporun gelişmesinde, bu tıpkı o Beyaz Gölge örneğinde olduğu gibi devamında bir şekilde onun bizim jenerasyonumuza ya da bizim ülkemize uyarlanmış versiyonunu izledik. Ve çok bence çok da başarılıydı, ciddi anlamda bir
şimdi
seyirci
2000'lerin çekti. Başı 90'ların hemen sonudur. Ben 30'lu yaşların başındaydım. İşte çocuklarım da biri 6, biri 8, biri 4 yaşındaydı. Onlar bile oturup izlerlerdi bu diziyi. Yani tıpkı 70'lerde bizim çocukluğumuzda, ilk gençliğimizde Beyaz Gölge'yi izlediğimiz gibi. TRT çok güzel bir uygulaması var burada, bu vesileyle onu da vurgulayalım. Hem TRT dinle hem TRT izle diye iki ayrı platform var. Bütün telefonlardan aplike ederek indirebiliyorsunuz ve arşiv görüntüleri dahil ulaşabiliyorsunuz. TRT izle de hala Koçum Benim'in bütün sezon bölümlerine ulaşmak mümkün. Eminim ki bir takım araştırmalar yapılıyordur kurumsal olarak. En fazla hala izlenen diziler arasındadır TRT'nin bu yayında. Yine TRT'nin uluslararası bir marka olan TRT Tabi'de de ilerleyen günlerde bu dizinde ben yer alacağını düşünüyorum.
Büyük ihtimalle, çünkü şöyle bir not var önümde. 2 Mart 2002'de başlamış son bölüm 4 Nisan 2003'te 47 bölümden oluşan bir dizi ve toplam 2 sezon sürmüş. Şimdi bu bilgiyi şunu...
47 bölüm toplam 2 sezon.
Evet, sürmüş ve bu tabii ki biz de seyrettik, çok net olarak hatırlıyoruz. İşte tıpkı senin çocuklarının verdiği reaksiyonlar gibi ya da biz izlerken tam belli bir yaşa gelmiştik ama yani yine de o Beyaz Gölge'den aldığımız şey var.
Bizi de yani o günlere götürdüğü
için. O günlere götürmesi anlamında. Dolayısıyla şey var, yani bunlar son derece doğal reaksiyonlar çünkü bir özdeşlik konusu var her zaman söylediğim gibi. Şimdi okul hayatı biliyorsun, yani lise... Yani hiç unutulacak gibi bir şey değildir. Bir şey var, insan hayatında birçok şeyi yaşar ama özellikle okul hayatı, hele ki lise, ortaokulu biraz es geçeriz bilirsin işte bir şeyler olur ama artık lise yavaş yavaş dünyayı algılamaya başladığınız dönemdir. Dolayısıyla yanınızda oturan kişiyi, edebiyat öğretmeninizi, İngilizce öğretmeninizi, aklınıza gelecek bütün öğretmenleri isim isim olarak hatırlarsınız.
Diğer sınıftaki bir arkadaşınızı ya da gerilim yaşadığınız birini.
Teneffüsleri, ondan sonra işte matematikten ya da ne aldığınızı, hangi derse kötü olduğunuzu, hatta lise 1'i, 2'i, 3'ü, adı her neyse bütün bu şeyleri.
O 3-4 yılda bile bir sürü dalgalanma yaşanır değil mi?
İşte o arada geçirdiğiniz mesela kişisel olarak tam da ergenlik vesaire içerisinde boğuşurken başınıza gelen şeyleri sizi çünkü hakikaten çok etkiler önünüzdeki yaşamda. Şimdi burada da dizilerde de benzer şeyler gördüğünüz zaman ben hemen şöyle yapardım. Ha, bunlar bunu yaptı ya, bakın bizim lisede de başımıza şu gelmiş diye başlardım konuşmaya. Bir de sporculuk var serde. Dolayısıyla orada bir de spor tabii ki temasıyla oluşturulan bir dizi. Orada da özdeş haller görüyoruz. İşte lise bir karşılaşmaya gider. Orada işte bir takım son sayı saniyesi olur. İşte Mehmet Ahmet'e pası vermiştir de en sonunda turnikeyi o bırakmıştır ve o belki yıllara varan bir arkadaşlığında bir başlangıcı gibidir. Sonra birlikte bir kulüpte oynamaya başlarlar. Bu arada lise ve kulüp yan yana devam eder vesaire. Bazen mesela Beyaz Gölge'de olduğu gibi mesela ders alınacak kesinlikle izleyenleri bazı olaylar üzerine fazlasıyla düşünmesini sağlayacak olaylar da anlatırdı. Mesela ben bir tane Beyaz Gölge'den bir örnek verip hemen sonra Koçum Benim'e atıfta bulunayım.
Tabii zaten birbirini tamamlıyor.
Mesela bir bölümde hiç unutmuyorum. Ondan çok etkilenmiştim. İşte takım sürekli herkes yenmeye falan başlar. İşte tabii ki bir havaya girme durumu vardır. Başı da kuliç çeker. İşte biz bütün takımları yeneriz. Hangi lise takımıyla karşılaştığımızın bir önemi.
Kuliç de takımın en uzun boylu değil mi?
En uzun boylu siyahi oyuncusu. Evet.
Ne deniyordu o en uzun boylu oyuncuya? Hani basket.
Pivot. Pivot. Takımın pivotu. Dolayısıyla
Guard'da Torp muydu?
Torp'da evet. Dolayısıyla böyle bir şey görür Koç Reeves takım oyuncularında. Yani olmaması gereken bir durum görür. Onları uyarır. Der ki yani tamam kazanıyoruz, şu oluyor bu oluyor da yani bu kadar davaya girmenize gerek yok. Ve sonunda bir şeye giderler, bir liseyle karşılaşırlar. Koç mutlaka surette yenileceklerini düşünür. Çünkü şeydir, yani takım iyice havaya girmiştir. Hı. Hatta şımarmıştır. Çok ilginç, yenerler yine. Hı. Bak koçun beklediği olmayınca bu sefer şöyle bir şeye başvurur. Hani biliyorsunuz o dünya çapında bir Harlem vardır ya, Harlem Robert Rodgers diye geçer. Oyuncular zaten arkadaşıdır, eski bir NBA tarihçesi olduğu için kendisini. Der ki gelin onlar bizim takımda bir maç yapın ya, ama ben sizin tabii ki onun Harlem olduğunuzu söylemeyeceğim. Dolayısıyla bunlara bir ders verin der, hay hay derler. Çünkü amacı bellidir yani takımı belli bir şey konumda tutmak için. Ama onlar da Harlem'de bir benzin istasyonunda bir kamu hizmeti gibi bir şey yapar ki örnek olsun diye. Hı hı. Böyle bir şey. Onlar da giderler arabalarıyla benzin almaya. İşte Kulüç benzin alırken şey yapar, benzini veren benzinci aslında bir Harlem oyuncusudur. Der ki basketbolcu musun? Evet. Ne oldu dostum? Yani evet basketbolcuyuz. Bizimle maç yapsaydınız yenebilir miydiniz? Bizi gibi bir soru sorar Kulüç'e. O da bir benzinde çalışanın kendisine niye böyle bir soru sorduğunu düşünüp şaşırır. Çünkü şey benzini arabaya doldururken eğilmişlerdir. Hmm. Ayağa kalktıklarında Kulüç'ten 10 santim daha uzun.
Ki Kulüç hiç alışık değil böyle bir şeye. Yani herkese tepeden bakan biri olarak.
Öyle olunca derler ki bir randevu verirler. Derler işte bizim lise burası. Buyurun gelin yapalım. Çıkarlar hemen tabii ki karşılıklı o gün gelir. Koç da maçtadır. Maç başlar başlamaz. Perişan eder tabii şey. Harlem lise takımını. Hemen gider Salem'i içeriye. Okulun elektriklerinin şartelini indirir ki daha fazla
perişan olmayalım diye.
Şimdi burada şunu anlarız. Yani bir takım bir şekilde bir noktaya kadar giderken belli oranda sürekli olarak bir dengede tutulmalıdır. Mesela dizi bize orada verir. Tarık Akan'a geldiğimiz zaman yani bizim koçum benim'e geldiğimiz zaman ben şeye dikkat etmiştim işte. Bu zaten son derece doğaldı. Bizim ülkemizin koşulları, algı biçimi, gelenekleri değil mi? Diğer Amerika'ya göre farklı. Burada bu potada eritilip bir şekilde derslerin verilmeye çalışıldığı bir diziydi. O yüzden de kendimizde çok özdeş kabul edebildik diziyi. Çünkü bir Amerikan lisesinde okumadık biz.
Tabii.
Nerede okuduk? Bir Türk lisesinde okuduk. Hem de çok keyifli bir şeydi dönemde. Evet bu bizim ülkemizde yaşanacak bir olay ve biz de bunun benzerlerini yaşadık derken Tarık Akan da zaten olaya son derece hakimdi. Dediğim gibi o Yeşilçam geleninden gelen oyunculuğuyla. Ve bizi ekrana bağladı. Dolayısıyla birkaç sezon seyrettik. Çok
şimdi
önemli.
O dizide bir takım karakterler vardı. Mesela Ebru Cündübeyoğlu vardı. Evet. Koççan'ın
Deniz adı altında.
Komşusuydu sanıyorum. Orada Türk tiyatrosunun bir devidir. Yaşayan efsanesidir. Allah uzun ömür versin. Zihni Göktay sanıyorum okulun müdürüydü. Değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Öyle olması lazım. Kesinlikle öyle olması lazım. Genç isimler vardı. Bugün tabii yani 2000'in başında genç isimler diyoruz. Bunların çoğu 1980-70 doğumluydu. Yani o genç isimler, çocuk isimler bile bugün 40'lı yaşların üstünde. Aradan nasıl yıllar geçmiş?
Bir de hepsi günümüz dizilerin hepsinde başrol
eder. Tabii. Yani Engin Altan çoğunun, mesela. Çoğunun, mesela Engin Altan, Düzyatan
oradaydı mesela öğrencilerden bir tanesiydi. Demek istediğim oradaki kadro demek ki
çok iyi seçilmiş.
İyi
bir
seçilmiş.
Öngörülmüş bir
yani
kadro.
Bugün dizi sektöründe belki de en ünlü oyuncular. Tabii. İşte şey var. Tarık Akan Koççan rolünde. İşte Sevil Üstekin var. Zihni Göktay var. Ondan sonra Neşet Bilecik var. Kimya öğretmeni. Hı-hı. Ondan sonra Emine Güler var. Müzik öğretmeni. İşte müziklerini mesela Melih Kibar yapmış. Ya. Melih Kibar dediğiniz
nasıl karşımıza çıkıyor
yani,
değil mi? Melih
işte Kibar şey var hani o Beyaz Gölge'nin de bir müziği vardı ya çok da bizi içine çeken çok kaliteliydi. Tabii ki benzer bir melodi olmasa tabii bize ait bir melodiyle kim olabilir? Mesela çok iyi bir seçim bence Melih Kibar. Çünkü yani bilirsiniz Melih Kibar'ı anlatmama gerek yok. Yani inanılmaz bir müzik adamıydı Allah rahmet eylesin. Abi. Dolayısıyla bu diziye de Koçum Benim hatta şarkı sözleri de öyledir işte zaferlere koşalım koçum benim gibi. Yani böyle şey yani nasıl söyleyeyim? Böyle teşvik edici de bir şeydir. Bir tür şey gibidir, slogan gibidir sanki. Dolayısıyla o da dizi film başladığı andan itibaren jenerikte akardı. Devamında işte dizi başlar ve Tarık Akan'ı o uzun boyuyla, eşofmanlarıyla, öğrencileriyle ilgilenirken
tıpkı
gördük.
O Beyaz Gölge'deki gibi bazen o maçların son saniye görüntüleri değil mi?
Tabii şey var işte, dediğim gibi.
Konuştukça biraz hatırlıyorum. Zihni Göktay, evet, okulun müdürü, hatta sahibiydi sanıyorum, sahibi.
Vakıf başkanı diye de geçiyor.
Vakıf başkanı. Oğlu da sanıyorum takımdaydı.
Evet, evet.
Orada da mesela öyle bir şey, hani baba kontenjanından takıma giren bir çocuk var ama başarılı olmadığı zaman hemen kenara atılabilen, hani bu tür mesajlar da
İşte
veriyor.
Bu tür dengelerin de yani şey yapılması, gözetilmesini bize sağlık veren şeylerdi. Nasıl söyleyeyim, senaryoları vardı. İşte dediğiniz gibi bir öğretmen var, çocuğu var ama bir de okul takımı var. Dolayısıyla orada bir şekilde gözetilmeli. Bir farklı bölümünde mesela hiçbir şekilde matematiği...
Gözetilmeli derken çocuk değil. Yani o çocuğun da diğerlerinden farkı olmadığı kavramı gözetilmeli.
Tabii tabii, ondan bahsettim.
Yanlış anlamayı düzeltin dedi.
Dolayısıyla mesela bazı, kimisi mesela matematikte takılıyor. Ne yapabiliriz'in araştırmasına giriliyor. Tabii. İşte efendim bir gün koçun doğum günü oluyor. Yani Tarık Akan. Yani tamam, belli bir çekişmeler var, onu anlamıyor gibi o ergen tavırlar var ama tam da böyle önemli bir günde okul müdürü dahil hepsinin onun doğum gününü kutladığını görüyoruz. Aslında okulun bir bütün olduğunu ama yaşanan şeylerin, yani bireyler bazında farklı farklı zamanlarda
yine oldu. Benim hatırladığım Özkan, hani gençlik, hani lise yılları dedin ya, gençlik ve lise yılları hem çok güzeldir hem de aslında bilmiyorum, bana katılacak mısın bu konuda da fikrini söyle. İnsanların tek tek, o genç insanların karşıdaki birine karşı zaman zaman çok acımasız oldukları da bir dönem.
Tabii. Rekabet.
Ekonomik olarak, sosyal olarak farklılıkları çok daha fazla böyle kullandıkları bir dönemdir. Bu dizide onu da karakterize eden bir isim vardı. Ben iki çocuğumun da mesela en çok onunla özdeşlik kurduklarını, onu gözetmek istediklerini görürdüm dizide. Mesela. Cicoz karakteri.
Evet,
vardı.
Evet.
Şişe dibi gibi camlar.
Evet.
Çok zor koşullarda o okulda okuyan, sanki spora da çok yetenekli olmadığı için daha çok işin taraftar kısmında olan.
Şunu da görüyorduk zaten, ona yani bir ihtiyaç duyulduğu zaman etrafında toplanılması, bazen uzaklaşılması, bazen yok sayılması, bazen herkesin onun yanına gidiyor gibi olması. Çünkü karakterlere de bir takım şeyleri tabii ki doğal olarak veriyorlar. Biri çok iyi sportif mesela.
Tabii.
Hakikaten takıma uygun biri ama birisi çok çalışkan. Ya da birisi çok tembel. Ya da birisi çok haşin. Bütün bu karakterleri dağıtmışlar.
Dağıtıyorlar ki ortaya tabii ciddi, bir şey çıksın, etkileyici bir senaryo.
Bir şey çıksın. Bir de liseyle ilgili bir şey söyleyeyim. Kendimle ilgili bir anıdan bahsetmek isterim. Mesela lise futbol takımında oynadığımız zaman biz Keçiören Lisesi'nde. Biraz şey yani böyle Orlan'dan formalarımız falan vardı yani o dönemin şartlarında. Pek de önemsenmedi falan. Bir şekilde bir takım oluşturuldu. Biz o zaman lise maçları korkunç bir ilgiyle izlenirdi. Tabii, 19 Mayıs'ta. Biz Atatürk Lisesi'yle eşleştik.
Ki Atatürk Lisesi de hani Ankara'da efsane bir.
Şimdi Atatürk Lisesi karşımıza bir çıktı. Çok güzel formaları, bütün okul neredeyse gelmiş falan. Maç başladı. Biz onların yanında zaten şöyle de psikolojiler var.
Formalara bakarken diyorsun, top ve oyuncular yanımızdan geldi.
Biz gittik. Atatürk Lisesi'ni 2-0 yendik.
Ya, bir de böyle bir şey var.
Gollerin birini ben, birinde Nuri adlı bir arkadaşım attı mesela. Ondan sonra ikimiz profesyonel futbol oynayabilen, yani o dereceye gelebilen şeyler olduk, kişiler olduk. Yıllar sonra halen görüşüyoruz. Nuri şimdi Gençler Birliği altyapısında koordinatör olarak çalışıyor. Halen futbolun içerisinde. Yani liseyle ilgili dediğim gibi mesela bu bir gün. Bu bir gün ama bakın 30 sene sonraya neler getiriyor.
Bir TRT'de bir programda.
Dolayısıyla şey var yani, o maçı hiç unutmadık.
Anılar denizinden, hafızalar sandığından çıkıveriyor değil mi?
Sonra Ayrancı Lisesi vardı yine. Ayrancı Lisesi dediler ki yenen mutlaka şey olacak yani, Türkiye şampiyonları hiç kaçarı yok. 50. yıl lisesi, o yıl dünya şampiyonu oldu. Yani. Bakın biz şey, Ayrancı Lisesi'ni beklerken biz işin garibi onları da yendik ama Şerefli Koçlar Lisesi'ne yenildiğimiz için şey, avarajda şeyi kaybettik. Maç yani grup aşamasını kaybettik ve 50. yıl lisesi dünya şampiyonu oldu. Hepimiz arkadaştık farklı liselerden olmamıza rağmen. Şimdi ben lise deyince aklıma işte bütün bunlar geliyor. İşte burada da bir spor.
Hiç dersler gelmiyor. Allah selamet versin.
Zaten ders şöyle bir şeyle de karşılaştırdık işte. Ben tam böyle oturmuşum şeyde, sınıfta bir anda kapı çalınır. İşte hiç unutmuyorum, yaşıyorsa Allah ömür versin, öldüyse Allah rahmet
eylesin. Futbolcular gelsin.
İşte Melahat hocamız vardı, edebiyat hocası. O da tam bir Beşiktaş düşkünüydü. Kapı çalındığı zaman geldi işte bir gün bir tanesi. Dedi ki okul maçı olduğu için Özkan dedi, çağırıyoruz falan. Kalktı, ben dedim ki yandık, hani bir şey söyleyecek. O zamanlar çok böyle şey bakılmıyor. Sen dedi futbolda mı oynuyorsun? Evet dedim, hadi bakalım dedi. Mesela beni elimden tuttu, yanaklarımdan öptü.
Bak ne kadar.
Ve yolladı. Mesela hadi gelin de bunu
unutun.
Unutun. Dolayısıyla
ya da saygıyla, sevgiyle yad etmeyin bakalım.
İşte bunların hepsi bir şeydi. Zaman zaman senin de teşvikinde, hatta senin teşvikinde bunları oturup yazma ihtiyacı hissettik. Bunlar ne kadar ya, önemli ne kadar şeylerdi. Yani. Dolayısıyla burada işte bir takım senaryolarda bu dizilerle yani bir şekilde de gençlere aktarılmaya çalışıldı ki yani pozitif bir karakterler topluma kazandırılsın. Spor bunun bir aracı
Tabii. Olsun
ve hakikaten de etkiliyor yani, o yüzden ekrana bağlıyor zaten.
Tabii.
Beyaz Gölge de öyleydi, bu da öyleydi. Ya sadece bir dizinin bir ülke şeyini yani Balkan şampiyonu haline getiriyor. Orada o zamanki heyecanı hiç unutmuyorum. Devamında dediğim gibi yine metinde belirttim. Bir 12 dev adama gidildi ama o süreç orada bırakılmadı. Bakın bu dizinin de katkısı var, onu söylemeye çalışıyorum. Basketbol gündeme tutuldu. Lise öğrencileri gündemde tutuldu.
Tabii.
Ne yapmaları ya da nasıl yapmaları.
Hatta biraz daha çemberi büyütelim. Lisedeki öğretmenlere de bir mesaj var.
Tabii, tamamen.
Anne babalara zaten mesaj var değil mi? Hani bir takım gerilimlerle karşılaştığınızda şöyle davranın, böyle yapın gibi.
Şimdi zaten bütün bölümlerde gerek bir anne babanın, gerek bir öğretmenin veya bir öğrencinin devreye girdiğini görüyoruz. Tabii ki senaryolar
ona göre
farklılaşıyor ve biz oradaki her katmanın okul spor ya da aile içerisinde ya da öğretimin tümünde neler yapması gerektiğiyle ilgili ya da nelere kendi kendine sorması gerektiğini, kendi yarattığı çözümler hakkında ipuçlarını falan hepsini bir şekilde vermeye çalıştılar. Çok başarılı oldular. Ama ben en çok dediğim gibi şey var. Okulun ne kadar önemli, eğitimin tabii ne kadar önemli olduğu konusu tabii ki spor kanalıyla verildi ama tabii ki şeyi de vardır, dediğim gibi işte biraz önce kendimden hareketle verdiğim örneklerde olduğu gibi. Yani okul çok da keyifli bir yerdir. Zaman zaman zor bir yerdir. İşte her zaman her yer keyifli olamayacağı gibi
hayat
okul da olmayabilir.
Şey
dolayısıyla
mesuliyetler vardır.
İşte burada bir sürü öğrenilmesi gereken şey vardır ki eğitim zaten burada bir temel şey. Çevremizden bir öğretmenimizin söylediği cümleyi ben hatırlıyorum mesela halen.
Ne diyordu?
Yani edebiyat öğretmenimiz vardı. Bize dedi ki yani lütfen yani her insan en azından bir tane şiir bilmelidir dedi.
Aklından.
Yani, evet. Mesela ben de dedim ki yani benim de edebiyatla aram o zaman neyse pek o kadar iyi değildi. Yani şiirle, özür dilerim, edebiyatın geneliyle ilgilenirdim de yani şiir o kadar ilgimi çekmezdi. Mesela bu mutlaka gerekli bir şey olarak söylenecek. Şöyle bir şey düşündüm kendi kendime. Evet. Ben dedim bir şey yapayım
ben de
yani.
Bende bir farkındalık oluştu diyorsun.
O gün bize bir şiir öğretti. Şu an aklımda. Geceleyin bir ses böler uykumu neredesin diye devam eder işte.
İçim ürpermeyle dolar. Neredesin?
Geceleyin.
Ahmet Kutsi Tecrübe.
Neredesin? Yıllardır aşığım bu sesin.
Yüzlerce şiir olan biri olarak hemen eksik.
Yani dolayısıyla bu şiiri ben mesela hiç unutmadım. Dolayısıyla da aklımda. Bunu bize Melahat Hoca öğretti. Bak.
Yani.
Yıllar sonra hatırlıyorum.
Melahat Hocamız yaşıyor mu?
İşte biraz önce dedim ya, tam da bilmiyorum. Mesela
yaşıyorsa ömrü uzun olsun.
Tabii. Allah rahmet eylesin. Yani size böyle bir zorunluluğu veren bir kişi kafanızda kocaman bir soru işareti bırakıyor. Halbuki siz o çocuk yaşta hani şiir nedir değildir tam farkında değilsiniz.
Kulakları çınlasın. Benim küçük oğlum da lisenin son yılında bayağı artık dersleri sermiş, her şey kötü gidiyor. Fakat bir şeytan tüyü de var. Öğretmenler bir şekilde onu taşımak istiyorlar. Edebiyat dersinde aynı şekilde öğretmeni bir gün diyor ki yarın öğleden sonraki derse kadar Mona Rosa şiirini ezberleyip gelirsen, sıfır hatayla okursan sana sözlüden 100 vereceğim ve bir şekilde bu zorlukları aşacaksın. Ki Mona Rosa
şiirdir
kaç
yani.
Kaç kıtadır yani.
Biliyorum ben onu.
Bütün bir gece biz baba oğul artık onunla çalışa çalışa ertesi gün gitti. Sıfır hatayla okumuş, yüze almış.
Vallahi bravo.
İşte onun da ezberindeki en önemli şiir odur.
Aklıma
Sezai Karakoç.
Tabii.
Büyük ustayı da analım burada.
Hatta abartmıyorum, çok yakın zamanda inceledim şiiri. Hemen bir şey daha söyleyeyim.
Lütfen,
onu da hakkını vermem gerekir. Mesela bakın başka bir şeyle daha karşılaştım. Psikoloji öğretmenimiz vardı. Hı hı. O zaman psikoloji vardı lisede. Ben onu çok büyük bir ilgiyle dinliyordum. Şunu fark ettim. Psikoloji hakikaten ilgilenilmesi gereken bir şey. Çünkü sporla da çok alakalıydı. Spor psikolojisi diye bir şey var.
Alakalı.
Her şeyle. Dolayısıyla ben dedim ki hocam yani bize çok net, çok kısa psikoloji nedir böyle biraz özetleseniz kitabın dışında yani kendiniz. Dedi ki kalk bakalım ayağa kalk. Dedi ki karşıda dedi bir apartman var, ne renk? Baktım kırmızı. Ondan sonra dedim ki kırmızı. Bir başka arkadaşımı kaldırdı. Sence ne renk dedi. Halbuki çok net yani. Kırmızı, o da kırmızı. Dolayısıyla dedim buradan nereye varmaya çalışıyoruz? Dedi ki şey tonuyla ilgili bir şey söyledi. Ben dedim ki koyu kırmızı. Öbürü dedi ki bence kirmit ama kiremit. Kiremit kırmızısı dedi. Şimdi dedi ki bir şey fark ettin mi? Neyi fark edeceğiz dedim. Dedim ki bak ikiniz aynı yere bakıyorsunuz ama dedi farklı şeyler söylüyorsunuz. Kişi dedi algısıyla işte kabulleriyle ya da işte fiziksel özellikleriyle başka şeylere bambaşka anlamlar verebilir. Bu genelde dedi psikolojik bir durumdur. Dolayısıyla bu dedi bu ders bu ve bunun gibi içerikleri inceler. Mesela ben bunu bir kenara yazmıştım. Yani şunu gördüm ondan sonra farklı şeyler getirenler, yorumlar getiren insanları hiçbir zaman yadırgamadım. Yani bu mavi gözüküyor. Bence biraz daha açık mavi gibi. Ya da işte şu filmi beğendim ama bu filmi beğenmedim. Kendi kendime şey derdim. Yahu neslini beğenmiyorsun işte ne kadar da güzel bir film izliyoruz. Ama o başka bir gözle bakıyordu. Yani farklı değerlendirmelerin de hayatta olabileceğini. Hani senin bazen verdiğin örnekte olduğu gibi her şeyin siyah ya da beyaz değil. Meselenin gri taraflarında görmek gerektiği gibi bir takım şeyleri, sonuçları ise de psikoloji öğretmenimizden görmüş ve bunu bir şekilde doğruluğunu, yani ne kadar doğru olup olmadığını da yine kendimizce değerlendirmeye alıp bir takım şeylerle o yaşadığımız olaylarla karşılaştırıp doğruyu bulmuştuk. Bugün yetişkin bir adam olarak mesela ben farklı bir görüşe hemen ciddi anlamda bir şey koymuyorum. Yani muhalefet
etmiyorum. Koymuyorum diyorsun. Çünkü anlamaya çalışıyorum.
Çünkü tıpkı o apartmanın rengi gibi idi bütün şey aslında.
Ne güzel özetle.
Dolayısıyla lise böyle bir yer. Ve biz biraz da dikkatli miydik tam da bilmiyorum. Mesela biraz şey yapardım böyle futbolla da ilgilendiğim için derslerimde mesela zorlu dönemler yaşadım. Ama mesela şimdi düşünüyorum da dikkatliymişiz galiba. Yani birçok şeye dikkat
bizim
etmişiz.
Bizim kuşaklar evet. Gerçekten dikkatliydik. Onun da belki nedeni şu Özkan. Bu kadar çok iletişim olanağı olmadığı için, imkanı olmadığı için bizi hayattan çeldirecek unsurlar da azdı.
Ya ben
bu çok önemli yani.
Elbette.
Şimdi bir kitabı alıp okuyabiliyorsun ama okurken mail geldi mi, telefonumdan ses çıktı mı, Instagram öyle mi, Facebook böyle mi dersen o ki 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda, 2000'lerin başına kadar hiçbirimiz için böyle bir şey yok.
İmkansız.
Eve girdin mi? İşte eşinle, çocuğunla, neyse baş başasın, televizyon var ama onu kapattığın an o da yok. Ve bir kitapla, bir gazete yazısıyla baş başasın. Şu anda bak biz stüdyodayız ama bir taraftan da gözümüz telefon ekranında. Hani yayınla ilgili bir haber gelebilir,
elbette,
bir skor gelebilir, şu olabilir, aman kaçırmayalım diye. Stüdyonun bir tarafında bir ekran var, dünyada bir spor olarak, haber olarak bir şey olursa her an devre. Yani çok fazla veri...
Uyaran var.
Evet, çok fazla.
Şimdi bir şey daha ekleyeyim gene. Öğretmenlerle
yavaş
ilgili.
Yavaş toparlıyoruz.
Tamam, o zaman bu son cümleler olsun. Mesela şey de çok önemli mesela. Kişilerin genç yaşta bu lisede ya işte dizide bununla ilgili ya. Teşvik edilmesi de çok iyi. Hani ben dedim ya biraz önce çok iyi bir öğrenci değildim ama bir resim öğretmenim vardı. Bütün hayatımı
aynı
değiştirdim.
Aynen, çok iyi öğrenciliğin kıstası ne yani? Notları çok iyi olmak, çok iyi öğrenci olmak.
Elbette o
genel... Bak sen çok iyi bir öğrenciydin ki hemen hemen bütün öğretmenlerinle ilgili cümleler kurabiliyorsun dolu dolu.
Yani bunu da kurmak
zor. Bunu da sorgulamak lazım.
Elbette.
Not mudur yani iyi olmak?
Elbette. O çok uzun bir hikaye. Tabii. Ben şeyi söylemeye çalıştım yani. Teşvik edilmesi de iyidir gencinin. Bu zaten
tabii.
Bu dizilerde onları
tabii,
da gördük.
Tabii.
Mesela beni öğretmenler odasına götürüp bu resmi Özkan çizdi. Dolayısıyla derslerinin zayıf olmaması gerekir. Hocalar da dediler ki yani bu kanıya niye varıyorsun? Dedi şuraya bir baksanıza. Akademi seviyesinde bir çizgi bu dedi. Bakın bunu söylerken mesela gene hani hakikaten böyle bir şey olduğu
yani
için söylüyorum.
Yani bu anlamda aslında kimdi bu hocam?
Sevgi Hanım.
Sevgi Hoca. Yani diğer öğretmenlere de bir mesaj.
Evet
bu
işte.
Bu öğrenciyi şu derslerde başarısız diye bu kadar kolay gözden çıkarmayın.
Aynen.
Mesajı verin.
Dolayısıyla yani ömrüm boyunca hiçbir şekilde unutmadım bunu. Beni aldı ve ben yani nereye gittiğimizi bilmiyordum. Halbuki şeye gidiyormuşuz öğretmenin orasına. Kulağımdan da tuttu. Dedi ki bu yaptı. Bunu da yapabilir. Lütfen sizden rica ediyorum. Bakın hani anne babam değil. Sizden rica ediyorum. Bununla ilgilenin. Bu dedi bu karne bu çocuğun olamaz.
Ya da ön yargılarınızı azaltın.
Bu karne bunun olamaz. Bu karne biraz da bizim karnemiz deyip şöyle attı mesela.
Ya.
Ben de kendi kendime dışarı çıktım. Mesela bir hafif bir gözyaşı falan oldu. Dedim ki Özkan kendini toparla lütfen yani.
Benzer bir şeyi de 1970'lerde rahmetli kimya öğretmeni olan babam yapmış. Bütün öğretmenler kurulunda bir öğrenci zayıf ama çocuk aynı zamanda futbol takımının kalecisi Susurluk Lisesi'nin. Başka alanlarda da meziyetleri var. Köyden gelmiş 16-17 yaşında bekar yaşıyor 2-3 arkadaşıyla. Bu olumsuz koşullarda bunları yapan çocukları bu kadar kolay gözden çıkaramazsınız.
Tabii.
Geçti kaldıları hemen kaldılara çeviremezsiniz. Bizim amacımız bu çocukları suyun üstünde tutmak diye öğretmen arkadaşları bayağı gerilimli bir toplantı yapıp mavi gözlerini belerterek dediğini de yaptırmış. Yani böyle öğretmenler de önemli.
İşte ben de biraz da onu vurguladım. Çok dolayısıyla doğru. Unutulmaları
aslında
çok zor.
Aslında işte bütün bu yazılar, diziler, radyo programları, televizyon programları, gazete yazıları da hepimiz için birer öğretmen. Yeter ki biz onu öyle görelim.
Bir de şöyle finalde şu önemli bir de bence hayatta iyi bir hikayemiz var mı diye biraz geriye de baktığımız zaman o hikayenin içini doldurmak lazım bir insan olarak. Bütün derdimiz
çabalamak
bu.
Lazım.
Kesinlikle öyle.
Asıl olan bu. Sevgili dinleyiciler, Beyaz Gölge dedik, Koçum Benim dizisi dedik. Bir ufuk turu yaptık. Aslında tamamen sporla ilgili bu çalışmaların da genç insanların üzerindeki ne kadar olumlu etkileri olabileceğine de değinmeye çalıştık. Özkan da çok güzel lise hatıralarından yola çıkarak önemli pencereler açtı. Bu haftalık bizden bu kadar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Spor Daima programından seslendik sizlere. Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen ve ben Murat Örem hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.